Ayrım 17.
Sayfa 189. Bu tip bir tepkiye hiç alışmamış bir öğrenci başlarda şaşıracaktır. Fakat daha sonraları asıl zihnine ya da spontan zihnine güven kazandıkça kolaylıkla tepki vermekle kalmayacak, tepkilerin kendileri de şaşırtıcı derecede uygun olacaktır. Bu profesyonel bir komedyenin sahneye çıkıp herhangi bir durumda hiç hazırlanmadan nükteleri ardı ardına patlatması gibidir. Üstad diyaloğun başında öğrencisine önemsiz konular hakkında son derece sıradan sorular sorarak başlar ve öğrenci de bu sorulara tam anlamıyla spontan bir tarzda cevap verir. Fakat üstad aniden şöyle der: "Banyo suyu borudan çıkarken saat yönünde mi yoksa saat yönünün tersine mi hareket eder?" Öğrenci hiç beklenmedik soru karşısında bocalar. Belki de suyun hangi yöne doğru aktığını düşünmeye başlar. Bunun üzerine üstad şöyle bağırır: "Düşünme, harekete geç, işte böyle," diye bağırır ve elini havada döndürür. Ya da belki daha az yardımcı olacak bir şekilde, "Şimdiye kadar sorularımı doğallık ve kolaylıkla cevaplandırdın ama şimdi nerede zorlandın bakalım," der. Öğrenci de aynı şekilde üstada kafa tutma konusunda serbesttir. Zen eğitiminin formal olmadığı dönemlerde zen topluluklarının üyelerinin birbirlerine böyle tuzaklar hazırlamayı son derece eğlenceli buldukları da bilinen bir gerçektir. Bir dereceye kadar bu tip diyaloglar hala vardır. Üstelik Tao'nun verilip cevaplandırdığı soru diyaloglarının oldukça ciddi niteliğine rağmen bu vardır. Kazuki Rashi iki Amerikalı keşişi kabul etmişti. Çay içmekteydiler ki şöyle sordu: "Evet beyler, zen hakkında ne biliyorsunuz bakalım?" Keşişlerden birisi bu soru üzerine kapalı halde bulunan yelpazesini tam üstadın suratına fırlattı. Tam o anda üstad başını yavaşça yan tarafa çevirdi. Yelpaze arkasındaki soji kağıdının üzerine çarptı. Üstad bir gülme tufanına yakalanmıştı. Kazuki'nin çevirileri arasında Zen Üstadı Takua'nın eskrim sanatıyla Zen'in ilişkisine dair yazılmış uzun bir mektubu vardır. Kuşkusuz bu Zen'in duraksamadan ileriye gitmekle kastettiği en iyi edebi parçadır. Hem Takvan hem de Bankei asıl ve doğmamış zihnin sıradan insanlarda bile hiç durmaksızın mucizelerle oynadığını önemli vurgularlar. Bir ağacın sayısız yaprağı olabilir ve zihnin hiçbirisi tarafından durdurulmadan hepsini de içine alabilir. Bunu kendisini ziyaret eden bir kişi anlatırken şöyle demiş: "Zihninin Buda zihni olduğunu kanıtlamak için ben zorlamasam da buradan söylediğim her şeyin nasıl eksiksiz olarak zihnine girdiğine dikkat et." Bir gün saldırgan bir keşiş Bankei'ye geldi ve bir kelime bile anlayamadığını söyledi. Bankei ona biraz yaklaşmasını söyledi. Keşiş birkaç adım ilerledi. "Biraz daha," dedi Bankei. Keşiş biraz daha yaklaştı. "İşte," dedi Bankei, "beni ne kadar iyi anlıyorsun. Başka bir ifadesiyle bizim doğal organizmamız en kompleks aktiviteleri en ufak bir düşünme veya duraklama olmadan da yapabilir. Bilinçli düşüncenin kendisi yine kendisinin spontan olarak fonksiyon görme sistemi üzerine bina edilmiştir. Bu nedenden dolayı kişinin onun işleyişine güvenmekten başka bir seçeneği yoktur. Kişinin kendisi onun işleyişidir. Zen sadece bir düşünmeden hareket etme kültürü değildir. Mochi Chu'nun esprisi yansıyan düşünceyi yok etmek değil, eylem ve düşüncede engellemeyi yok etmektir. Böylelikle zihnin tepkisi akıntıya kapılmış bir topu andıracaktır. Düşünceler duraksama olmaksızın birbirlerini takip edeceklerdir. Psikoanalitik gelenekteki serbest çağrışım yöntemi de buna benzer. Söz konusu teknik, düşüncenin bilinçli olmaksızın serbest bir şekilde akmasını önleyen engellerden kurtulması için uygulanmaktadır. Çünkü her zaman için engelleri tamamen engelleyici bir oluşum, bir cevap düşünüp bulmayla karıştırma eğilimi mevcuttur. Fakat aradaki fark böyle bir tasarlama sürecinde bir şekiller kolonu eklenerek kolayca bulunabilir. Birçok kişi belirli bazı sayı kombinasyonlarında 8 ve 5 ya da 6 ve 7 gibi sürecin devamının engelleyen bir direnme olduğunu bulmuştur. Bu her zaman için rahatsız edici ve şaşırtıcı olduğu için kişi engellemeyi engellemeye çalışır. Sonuçta Arap saçına dönmüş geri bildirim sistemi örneğinde olduğu gibi zikzaklar çizen gidip gelen özellikle bir durumla karşılaşırız. En basit çözüm engelleme konusunda kişinin kendisini serbest hissetmesidir. Böylece kişi engellemeyi engellemez. Eğer kişi kendisini engelleme konusunda serbest hissederse, engelleme otomatik olarak kendisini yok eder. Bisiklete binmek gibi bir durumdur bu. Eğer sola doğru düşmekteyseniz, bisikleti sağa doğru çevirerek düşmeye, engele karşı koymaya çalışmazsınız. Yapılacak şey, direksiyonu sola çevirmektir. Böylece denge yeniden kurulmuş olacaktır. Kuşkusuz buradaki prensip, çabalamayı kendiliğinden bir davranış olarak kabul edip engele direnmeden, kendiliğinden olmaya çalışma çelişkisinden kurtulmayla aynıdır. Engelleme belki de Zen literatüründeki Nyen teriminin en iyi karşılığıdır. Bu kelime karşımıza Wu Nyen ifadesinde de çıkar ki, bu düşünce yokluğu, daha doğrusu ikinci bir düşünce yokluğu anlamına gelmektedir. Takuan, Budizm'deki bir Buda dünyevi bağlılıklardan arınmıştır ifadesinde dile getiren bağlılık anlayışından kastedilenin bu olduğunu düşünmekteydi. Bu onun duygular, heyecanlar, acı veya açlık gibi hislerden mahrum, taştan bir Buda olduğu anlamına gelmemektedir. Bu onun hiçbir şeyin önüne engeller koymadığı demektir. İşte Zen'in tipik özelliği kişinin kendisini bir işe tam anlamıyla vermesi, bir işi yarım bırakmaması stilinde bir aksiyondur. İşlere yüreğiyle, bir gözüyle kontrol etmek zorunda kalmadan sarılır. Zen, ruhaniliği patates soyarken Tanrı'yı düşünmekle karıştırmaz. Zen'de ruhanilik sadece patates soymaktır. Lynch'in ifadesiyle, eğer giyinme zamanı gelmişse giy elbiselerini, yürümen gerekiyorsa yürü, oturman gerekiyorsa otur, aklında Buda'yı aramak konusunda en ufak bir düşünce bile olmasın. Dualarının ve tüm eylemlerinin eksiksiz bir şekilde disipline edilmiş olduğunu söylüyorsun. Fakat bence tüm bunlar karma yapmaktır. Buda'yı, doğa ve Dharma'yı aramak zaten karma yapmaktır. Ve hiç de iyi sonuçları yoktur bunun. Bodhisattva olmaya çalışmak da karma yapmaktır. Sutraları ve başka açıklamaları okumanız da böyledir. Budalar ve pirler böyle yapmacıklıklardan uzak insanlardı. Her yerde işlenmesi gereken bir Tao ve gerçekleştirilmesi gereken bir Dharma olduğundan bahsedilmekte. Hangi Dharma bu gerçekleştirilecek olan ve işlenecek olan Tao da ne? İçinde bulunduğumuz yere eklemek istediğiniz de ne? Başka bir Zenrin şiiri şöyle der. Elbise giymeye ve yemek yemeye denk başka bir şey yoktur. Ne Budalar vardır bunun dışında ne de pirler vardır. Wu Shi'nin niteliği budur. Bu bir doğallıktır. Yapmacıklıklar içermez. Zen, Tao ya da Buda düşünceleri gibi doğal olma araçları da içermez. İnsan böyle düşünceleri dışlamaz. Onlar gereksiz oldukları anlaşıldığında kendiliklerinden yok olurlar. Buda'nın olduğu yere takılıp kalmaz. Buda'nın olmadığı yerden de çekip gider. Zenrine dönelim yine. Asıl zihnin, asıl doğanın farkında olmak, işte Zen'in en büyük rahatsızlığı budur. Balık suda yüzer ama suyun farkında değildir. Kuş gökyüzünde uçar ama onun farkında değildir. İşte gerçek Zen yaşamı da böyledir. Rüzgarlar olmadığı zaman dalgalar oluşturmaya, ruhanilik ve dine sanki kendisinin üzerinde ve ötesinde oluşumlarmış gibi ihtiyaç duymaz. İşte ermiş Tayunga, kuşların çiçek demetleri getirmesi, dördüncü pirli arasında geçen diyaloglardan sonra bu yüzden son buldu. Çünkü onun kutsallığı diğerlerinden ayrı duran yaralı bir parmak gibi değildi artık. Böyle insanlar için Zenrin şöyle der. Ormana girer, hiçbir çimen kımıldatmaz. Suya girer, bir titreşim bile oluşturmaz. Kimse onu fark etmez çünkü o bile kendisinin farkında değildir. Kişinin kendisine yapışması meselesinin derimize batmış bir dikene benzediği ve Budizm'in bu dikeni çıkartmak için var olan ikinci bir diken olduğu sıkça dile getirilen bir benzetmedir. Birinci diken çıkarılınca ikinci dikeni de atarsınız. Fakat Budizm, felsefe ya da din, ruhani bir sığınak, bir liman arayan kişinin tenine saplanan ikinci bir diken olursa, bu iki diken tek diken haline dönüşür. Artık nasıl çıkartılabilir ki? Bu, Bankei'nin dediği gibi, kanı kanla yıkamaya kalkmak olacaktır. Bu yüzden Zen'de kişinin tutunabileceği bir Buda ya da kendi yoktur. Elde edilebilecek bir iyi ya da kendisinden sakınılması gereken bir kötü, yok edilmesi gereken düşünceler ya da paklanması gereken bir zihin, çürüyecek bir beden ve kurtulacak bir ruh yoktur. Bir yumrukta tüm bu soyutlamalar çerçevesi ufacık parçalara ayrılacaktır. Zenrini dinleyelim. Yaşamı kurtarmak için mahvetmeli onu. Tamamen mahvolduğu an kişi ilk defa huzura kavuşacaktır. Bir söz ayarlar, yeri ve göğü, tüm dünyayı tek bir kılıç düzenler. Burada sözü edilen bir kılıç hakkında Lin Chi şöyle demiştir. Eğer birisi kendisinde Tao'yu geliştirirse, Tao bir işe yaramayacaktır. Kötü şartlar birbiriyle yarış eder gibi her yerden ortaya çıkacaktır. Fakat bilgelik kılıcı Prajna ortaya çıkınca tek bir şey bile kalmaz geriye. Soyutlamaları kesip atan hikmet kılıcı direkt olarak göstermedir. Bu direkt olarak göstermeyle Zen dindarlığının engelleri aşar ve direkt olarak işin kalbine dalar. İşte bu yüzden Lang valisi Toshan'a Tao nedir diye sorduğunda Toshan, elini havaya kaldırıp gökyüzünü ve sonra da yere indirip arkasındaki su testesini işaret etmişti. Vali açıklama isteyince de şöyle demişti. Gökyüzünde bir bulut ve testideki su. 3. Zazen ve Koan. Zen'de şöyle bir deyiş vardır. Asıl gerçekleştirme harika uygulamadır. Bu deyişin anlamı şudur. Uyanışın gerçekleşmesiyle aksiyon ve meditasyonla Zen'in geliştirilmesi arasında fark yoktur. Her ne kadar Zen uygulamasının uyanışa erme konusunda bir araç olduğu düşünülebilirse de bu doğru değildir. Çünkü bakış açısında belirli bir sonuç olduğu müddetçe Zen, gerçek uygulama olamaz. Ve böyle bir son yoksa eğer işte bu uyanıştır. Amaçsız, kendine yeten bir sonsuz şimdi yaklaşımı. Aklında bir sonuç olduğu halde uygulamalara girişmek bir gözün uygulamada diğerinin de sonda olması demektir ki bu da samimiyet ve konsantrasyon yokluğu demek olacaktır. Başka bir ifadeyle insan zeni Buda olmak için uygulamaz. İnsan zeni zaten ta en baştan beri kendisi bir Buda olduğu için uygular. Ve işte bu asıl gerçekleştirme zen yaşamının başlangıç noktasıdır. Asıl gerçekleştirme bedendir. Harika uygulama ise kullanım. Bu ikisi sırayla prajna yani hikmet ve karuna yani doğum ölüm arasındaki uyanmış bodhisattvanın şefkatli davranışına karşılık gelir. Bundan önceki iki bölümde asıl gerçekleştirmeyi farkına varmayı tartışmıştık. Ve bundan sonraki bölümlerde ise ondan ortaya çıkan uygulama ya da eyleme döneceğiz. İlk olarak meditasyon yaşamı, daha sonra da günlük çalışma ve dinlenme gelmektedir. Tang üstadlarının uygulaması ne olursa olsun modern zen topluluklarının hem Rinzai hem de Soto en büyük önemi meditasyona ya da oturan zene verdiklerini görmüştük. Güçlü ve akıllı bir adamın saatlerce hareketsiz, dik bir şekilde oturması mantıksız ve garip gözükebilir. Batı mentalitesi bunu sadece anormal olarak değil, aynı zamanda son derece değerli zamanın israf edilmesi olarak algılayacaktır. İnsanlara cesaret ve sabır aşılaması yönünden yararlı bir uygulama olması da bu sonuca varılmasını engelleyemeyecektir. Her ne kadar Batı, Katolik Kilisesi kapsamında kendi düşünce geleneğine sahip olsa da oturup bakma tarzında hayati önemini kaybetmiştir. Çünkü dünyayı daha iyi bir duruma getirme çabası içinde olmayan hiçbir dine önem verilmemiştir ve dünyanın hareketsiz oturarak nasıl geliştirilebileceği de oldukça ilginç bir soru olacaktır. Fakat şu da açıktır ki hikmetsiz dünyayı olduğu şekliyle berrak bir tonda kavramadan harekete geçmekte asla bir yarar sağlayamaz. Ayrıca çamurlu bir su birikintisini temizlemenin yolu onu öyle bırakmaktır. Bunun gibi sessizce oturup hiçbir şey yapmadan duranlar, karışıklıklarla allak bullak olmuş bir dünyaya en güzel iyiliği yapmaktadırlar. aslında uzun saatler boyunca sessizce oturmada anormal bir yan yoktur. Kediler, hatta köpekler ve diğer sinir sistemi sahibi hayvanların da yaptığı bir şeydir bu. Kızılderililer diye adlandırılan insanlar da yapmaktaydı bunu. Bu uygulama değişik milletlerin kırsal kesimlerinde de görülebilir. Bu iş en çok da duyarlı zekalarını gelecek hakkında tahminler yapmaktan kendilerini alamayacakları bir noktaya ulaştırmış olanlar içindir. Böylelikle onların önüne geçebilmek için bu kişiler kendilerini devamlı bir çalışmaya vermelidirler. Fakat oturup tam anlamıyla huzura ermiş bir zihinle düşünememek, tam anlamıyla içinde bulunduğumuz dünyayı da yaşayamamak anlamına gelir. İnsan sadece onun hakkında düşünerek ve onunla ilgili bazı şeyler yaparak dünyayı tanıyamaz. İnsan onu önce daha dolaysız olarak keşfetmelidir ve bazen sonuçlar çıkarmaya başlamadan deneyimi uzatmak önemlidir. Zazen'in Zen'le ilgisi, Zen'in gerçeği dolaysız olarak görmek, öylesineliği içinde kavramak olduğu hatırlanınca belirginleşir. Dünyayı olduğu gibi somut olarak kategorilere, bir takım çıkarımlar yoluyla ayrımlamamış görebilmek için insan, dünyaya düşünmeyen bir zihinle bakmalıdır, semboller oluşturmayan. Bu yüzden Zazen, iç ve dış duyuların edindiği tüm izlenimleri dışlayan bir boş zihin gibi değildir. Bu alışıldığı üzere dikkati bir ışık kümesine ya da burnunun üzerine yoğunlaştırma anlamında bir konsantrasyon değildir. O sadece tam şimdi burada olanlarla ilgili bilgi içermeyen basit bir sessiz bilinçtir. Bu bilinç kişinin kendisiyle dışarıdaki dünya arasında ya da zihin ve içerikleri, çeşitli sesler, görüntüler ve çevredeki diğer izlenimler arasındaki farksızlığın en canlı duyumsamasıdır. Doğal olarak bu duyumsama onu elde etmeye çalışmakla oluşmaz. O sadece kişi kafasında hiçbir amaç taşımadan oturur ve dışarıyı seyrederse oluşur. Zihninde bu amaçtan kurtulma amacı bile olmamalıdır insanın. Bir Zen topluluğunun Sodo veya Zondasında, yani keşişler salonu veya meditasyon salonunda dış çevre açısından özellikle şaşırtıcı hiçbir şey yoktur. Her iki tarafında da aşağıda geniş platformları olan uzun bir oda vardır. Keşişler bu platformlarda hem uyku ihtiyaçlarını giderir hem de meditasyon yaparlar. Platformlar tatami, yani kamıştan yapılmış kalın hasırlarla kaplıdır. Keşişler oda boyunca yüzleri birbirlerine dönük vaziyette iki sıra halinde uyurlar. Yakınlardaki köylerden gelen kesik kesik sesler, manastırın diğer bölümlerinden gelen zil sesleri, ağaçlardaki kuşların cıvıldaşmaları, bunların hiçbirisi de içeriye hakim olan sessizliği bozamaz. Tersine onu daha da derinleştirir. Bundan başka içeride bir soğuk ve temiz dağ havası, bir de bir tür ağaç kokusunu andıran tütsünün yaydığı koku vardır. Zazen'de fiziksel oturuş çok önemlidir. Keşişler içleri sıkıca doldurulmuş minderlerin üzerinde otururlar. Bacaklar birbirine geçmiştir ve ayak tabanları kalçanın üzerinden yukarıya bakar. Eller sol el sağ elin üzerine gelecek şekilde kucakta dinlenmektedir. Avuç içleri yukarıya dönüktür ve baş parmaklar birbirine dokunur. Beden katı bir şekilde olmasa da dimdik durmaktadır. Gözler birkaç metre ötede zemine bakacak şekilde açık tutulmaktadır. Soluklar gergin değil, yavaş olacak şekilde düzenlenir. Vurgu soluğun verilmesi üzerinedir ve itiş göğüsten değil karından gelecek şekilde ayarlanır. Böylece ağırlık merkezi karına kayar. Bu da tüm duruş pozisyonunun bir sağlamlık ifadesi içermesini ve kişinin üzerinde oturmakta olduğu zeminin bir parçası haline gelmesini sağlar. Yavaş ve sakin bir şekilde yapılan nefes alıp verme işlemi, bilinç üzerinde bir körük vazifesini görür ve ona sakin, parlak bir keskinlik kazandırır. Yeni başlayan bir kişiye kendisine durağanlık ve sükunet kazandırıncaya kadar nefeslerini birden ona kadar sayması önerilir. Bu sayma işlemi, düşüncesiz oturma, doğal ve çabasız bir hale gelinceye kadar devam eder. Keşişler bu şekilde otururken iki kişi ellerinde değneklerle zemin boyunca platformlar arasında gidip gelirler. Ellerindekiler bir ucu düzeltilmiş, diğer ucu ise yuvarlak olan uyarı sopalarıdır ve bu sopalar Bodhisattva'nın hikmet kılıcını sembolize eder. Bu kişiler eğer uyuklayan ya da yanlış oturmakta olan bir keşiş görürlerse törensel bir biçimde eğilir ve bu keşişin omuzlarına vururlar. Bu bir ceza değil, sadece canlandırıcı bir mesajdır. Omuz kaslarındaki sertliği giderir ve zihni yine biraz önceki uyanıklık konumuna döndürür. Bununla beraber bu uygulamayı kendileriyle konuştuğum keşişler öyle görünüyor ki onunla çocuk eğitim okullarındaki bedensel disiplinler arasına bağlantı koyuyor ve ona biraz çarpık ve nükteli bir tarzda yaklaşıyorlardı. Daha da ötesi, SODO kuralları şöyle demektir. Sabah seansı sırasında uyuklayanlar ciddi bir keisaku ile karşılaşacaklardır. Aralarda oturma pozisyonuna bir ara verilir ve keşişler platformların arasındaki zeminde uyuşukluklarını atabilme amacıyla hızlı bir yürüyüş yapmak üzere sıraya girerler. Zazen pozisyonuna manastırı çevreleyen alanlarda çalışmalar yapmak için ara verildiği de olur. Manastır odalarının temizlenmesi, manastırın asıl merkezinde yani Buda salonunda çalışmalar yapmak ve diğer başka hizmetlerde ara vermeyi gerektirir. Bu arada kısa uyku araları ve yemek molaları da vardır. Yılın bazı özel dönemlerinde zazen uygulaması sabah saat 3.30'dan akşam saat 10'a kadar neredeyse kesintisiz bir şekilde devam eder. Bu uzun seanslara seşin yani zihni toplama adı verilir. Keşişlerin yaşamlarının her yönü gösterişli olmayan ancak oldukça titiz bazı ritüellere göre yönetilir ki bu da Sodo'ya hafif bir askeri hava verir. Ritüeller yaklaşık bir dakika süren değişik zil çeşitleri, el çırpmalar ve ağaçtan çanlarla haber verilir ve yine bu aletler ritüellere eşlik eder. Zazen, yemek, hizmet, ders saatleri ya da üstadlarla yapılan diyaloglara haber vermek için yine bu aletler değişik ritimlerde çalınır.